Hazreti Muhammed ve Asr-ı Saadet. Giriş. Hazreti İsa'dan yaklaşık 6 asır sonrasıydı. Bütün dünya, koyu bir gaflet ve cehalet girdabında, zulüm ve küfür karanlığında kıvranmaktaydı. Güçlü olanlar zayıfları horlayıp haklarını zorla ellerinden almakta, çoğunluk olanlar azınlıkları dışlayıp düşmanca davranmakta, imkan ve imtiyaz sahipleri, aciz ve çaresiz kesimleri köleleştirip, kendi hizmetlerinde kullanmaktaydı. O devrin süper gücü sayılan iki ülke vardı. Bunlardan biri, merkezi Konstantin, İstanbul olan Doğu Roma, Bizans İmparatorluğu olmaktaydı. Bugünkü Batı, ABD ve AB ülkeleri konumundaydı. Batı putperestliği ile karıştırılmış, Siyonist hedeflerle aslından uzaklaştırılmış, teslis, üç ilah, sapkınlığı ile yozlaştırılmış Hristiyanlığı, devletin istismar aracı ve zulümlerine meşruiyet kılıfı olarak kullanan, Bizans İmparatorluğu sınırları ve sorumluluk sahaları içerisinde her türlü haksızlık ve ahlaksızlık yaygınlaşmıştı. İptidai kapitalizmin, bütün şeytani kurum ve kuralları Bizans devleti ve valileri eliyle insafsızca uygulanmaktaydı. Diğer tarafta, tarla, davar ve kadınlar ortak kullanılmalı, herkes ve her şey devletin malı olmalı safsatasını savunan batıl Mazdek dininden esinlenen bir yönetim tarzını sürdüren İran'daki Sasani imparatorları, bu acımasız ve ahlaksız hayat tarzıyla kafaları karıştırılmış ve kalpleri karartılmış ordular ve halk yığınları sayesinde kurdukları şahane saray saltanatlarının devamı hatırına her türlü barbarlık ve bayağılığı sistemleştirmiş durumdaydı. Dünyanın diğer kısımları da bunlardan farksızdı. Özellikle Hicaz'da, Mekke ve Medine topraklarında ve Arabistan Yarımadası'nda, Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'in süre gelen dini geleneklerinin putperestlikle kaynaştırılmış, üstün ve seçkin ırk saplantısına dayanan kabilecilik saltanatı ve kof kahramanlık duygularıyla sarılmış bir, atalar dini gelenek ve görenek düzeni içerisinde katı bir şirk barbarlığı yaşanmaktaydı. Dönemin süper güçleri sayılan Bizans ve İran valilerinden destek alan, yörenin işbirlikçi takımı ise, kazandıkları ticari ve siyasi imtiyazları sayesinde zulümlerini artırmışlardı. Öyle ki, çapulculuk ve zorla gasp geçim kaynağı olmakta, kadınlar horlanmakta, hatta kız çocukları diri diri toprağa sokulmakta, insanlar kaçırılıp köle ve hayvan muamelesi yapılmakta, elleriyle yontup yaptıkları cansız putlara tapılmakta. Ve maalesef bütün bunlar toplumun kaderi sanılmaktaydı. İşte insanlığın böylesine yoldan çıktığı ve yozlaştığı bir çağda, bu karanlıkları aydınlatacak, toplumlara yaratılış amacını ve insanlık onurunu hatırlatıp, iman ve İslam huzurunu kazandıracak manevi bir güneşe, yani yeni bir elçiye şiddetle ihtiyaç vardı. Ve ezel ve ebed güneşi olan Cenab-ı Hakk'ın, gerçek halifesi ve insanlığın son ve örnek rehberi olmak üzere, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, dünyaya teşrif buyurmuşlardı. O, kıyamete kadar her konuda ve her topluma en güzel örnek, en mükemmel peygamber, en gerekli ve gerçek rehber konumunda donatılmıştı. Bu yüzden diğer peygamberlerin, zelle cinsinden bazı yanlışları ve hataları olsa da, Efendimiz aleyhisselamın zellesi dahi bulunmamalıydı. Çünkü en son örnek ve en yüksek rehber olduğuna ve ardından gelip eksiğini tamamlayacak bir peygamber çıkmayacağına göre, o, kusursuz donatılmalıydı. Bu nedenle, ismet sıfatı, yani kötülük yapmaktan, günaha bulaşmaktan ve Allah'ın rızası dışında davranmaktan, korunma vasfı, Efendimiz'de tamamen tezahür ve tecelli etmiş durumdaydı. Zelle, daha uygun ve olgun bir davranış beklenirken, bir anlık beşeri zafiyetle ve şeytani dürtülerle gösterilen, yakışıksız ve yararsız tavırlar anlamını taşırdı. Abese suresiyle yapılan uyarının, Hazreti Peygamberimizin zellesi sayılması, bir yanılgıydı. Çünkü, sıradan bir Müslümanın dahi tenezzül etmeyeceği şekilde, ziyaretine gelen varlıklı ve saygın kâfirlere rağbet edip, ama samimi müminlere surat asmak, Hazreti Peygamberimize asla yakışmazdı. Bu davranış, böylesi durumlarda takınılacak yanlış tavrın gösterilmesi için, Efendimiz'e Rabbani bir rol oynatılması ve ümmetin uyarılmasıydı. Abese suresi, 1-11, ayetleri bu açıdan ele alınmalıydı. Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetine edep ve metot öğretmek, dini tebliğde, zengin ve etkin kişileri önceleyip, fakir ve aciz kimseleri ise, ötelemenin yanlışlığına dikkat çekmek üzere, İlahi bir senaryo gereği öyle davranarak hoşlanmadı ve suratını ekşitip yüzünü çevirdi. Kendisine dini konuları öğrenmek üzere o âmâ, gözleri görmeyen kişi geldi ve kendisini meşgul etti diye böyle tepki gösterdi. Ey Nebim! Ne bilirsin, belki o, senden sormakla cehalet kirinden temizlenecekti, yahut öğüt alacaktı da, bu öğüt kendisine fayda verecekti. Ama şu malına mülküne güvenip, Allah'a ihtiyaç göstermeyene gelince, sen, ona yönelip ilgi gösteriyorsun ve sözüne kulak veriyorsun, iyi de. Onun İslam'ı kabul etmeyip, küfür kirinden temizlenmemesinden sana ne, sen ancak tebliğle görevlisin. Fakat sana koşarak, ihtiyaç ve iştiyak duyarak gelen, o gözü görmeyen kişi, Allah'tan korkmuş ve onun rızası için sana başvurmuş iken, sen ondan yüz çevirmektesin, bu tavır müminlere layık ve yakışık düşmeyecektir. Hayır, öyle yapma. Hakkı sorana ve hayrı arayana, ilgisiz davranmak, bir peygambere münasip değildir. Çünkü o Kur'an, sadece zenginler ve yetkililer için değil, herkes için bir öğüttür, zikirdir, ibret dersidir. Abese Suresi 1-11 ayetler. Zaten Hazreti Peygamberimiz, çocukluk, gençlik ve 40 yaş öncesi yetişkinlik dönemlerinde bile, ilahi bir ilham ve vicdani bir ihtimamla bir kere olsun yanlış ve yakışıksız söylem ve eylemlerde bulunmamış ve hele nübüvvetten sonsuzluğa rihletine kadar, hayatı boyunca asla hevasından ve kafasından konuşmamış, sürekli Cenab-ı Hak'tan alıp halka aktarmıştır. Necim suresinin 1-4. ayetleri bu gerçeği vurgulamaktadır. Çıkıp zuhur ettiği zaman Necme, kutlu yıldız şahsiyete yemin olsun ki, not, Necim, bir konuyla ilgili inen toplu Kur'an ayetleri faslına veya yaratılış ve imtihan gayelerini açıklamak üzere çıkıp zuhur eden din yıldızına denir. İza heva kelimelerine, battığı zaman yerine, doğup aydınlattığı zaman manası daha uygun düşmektedir. Burada zikredilen Necem, Hazreti Peygamber Efendimizin zuhuruna ve tarihi medeniyet, Mehdiyet inkılabına da işaret olabilir. Sahibiniz olan Hazreti Resul, sallallahu aleyhi ve sellem, asla haktan sapmamış, şaşırmamış ve şeytani dürtülerle aldanıp azıtmamıştır. O, kesinlikle kendi hevasından, kafasından ve nefsi kuruntularından konuşmaz konuşmamıştır. O, Kur'an ve konuştukları ancak kendisine vahy ve telkin olunan vahiydir. İlahi hakikatler ve öğretilerdir ki, tebliğ edip size ulaştırmıştır. Necm Suresi 1-4. ayetler. Hazreti Peygamberimizden sonra kıyamete kadar yeni bir nebi gelmemesinin boşluğu ise, İslam'da içtihat kurumuyla karşılanmıştır. Yani, ortaya çıkacak, iktisadi, içtimai, dini, ahlaki ve hukuki sorunlar, Kur'ani temellere ve sünnet öğretilerine uygun ve uygulanabilir nitelikteki içtihadlarla çözüme kavuşturulacak ve bunu elbette ilim adamları yapacaklardır. Ensardan Medineli Muaz bin Cebel Hazretleri, Musab bin Umeyr'in talebesi olmaktadır. Medineli gençlere, insanlarla az, Rabbiniz Teala ile çok konuşun. Yani manasını ve maksadını düşünerek Kur'an okuyun, diye uyaran kahramandı. Gel, bir müddet oturup iman tazeleyelim diye, müminleri huzura çağırmaktaydı. Efendimiz, namaz dinin direği, cihat ise zirvesidir, hadisini, Muaz bin Cebel'e buyurmuşlardı. Ahmed bin Hanbel Müsned. Ömrünün son demlerinde Hazreti Peygamberimiz, hanginiz zor bir görevle Yemen'e gider, diye sorunca, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Osman'dan sonra ayağa aksak Muaz bin Cebel, ben ya Resulullah, diye kalkmıştı. Efendimiz ona, belki de dönüşte beni değil kabrimi ziyaret edersin, diye Muaz'a veda ediyorlardı. Ve ona sormuşlardı, Yemen'de halletmen ve hüküm vermen için bir dava gelirse, ne ile karar verirsin? Muaz bin Cebel, Kur'an'ın ayetlerinin emriyle, onlarda bulamazsam peygamberimizin sünnetiyle onda da bulamazsam, kendi içtihadım ile hükmederim. Deyince Efendimiz, Allah Resulü'nün elçisini, böylesine hidayete eriştiren Allah'a şükürler olsun, diye, sevincini açığa vurmuşlardı. Evet, böylece kıyamete kadar, artık yeni bir peygamber ihtiyacının, İslam'da içtihat kurumuyla karşılanacağını öğretmiş ve öğütlemiş oluyorlardı. Efendimizin doğumları ve yetişme ortamı. Hazreti Peygamberimiz, Fil vakasından, 50 veya 55 gün sonra, Rebiülevvel ayının 12'sinde, pazartesi günü, Adnanilerin ana yurdu kabul edilen Mekke'de dünyaya gelmiştir. Astronomi alimi Mahmud Paşa el-Feleki, Hazreti Peygamberin oğlu İbrahim'in vefatı esnasında vuku bulan güneş tutulmasından hareketle, bu tarihi Fil vakasının meydana geldiği yılın, 9 Rebiülevveli, 20 Nisan 571 Pazartesi günü olarak tespit etmiştir. Hazreti Muhammed'in babası Abdullah, akranları arasında çok beğenilen bir gençti. Dedesi Abdülmuttalip, Zemzem kuyusunu yeniden ortaya çıkarıp onardığı sırada, Kureyş'in bir kısım eşrafı tarafından rencide edilince, 10 oğlu olduğu takdirde birini kurban etmeyi adamış, daha sonra çocukları arasında çektiği kura, o esnada en küçük oğlu Abdullah'a çıkınca, onu kurban etmeye karar vermişti. Buna başta kızları olmak üzere pek çok kimse karşı çıkmış, Abdülmuttalip de oğlunun yerine 100 deve kurban etmişti. Bundan dolayı Hazreti Peygamber, hem bu olayı, hem de büyük ceddi Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kastederek, ben iki kurbanlığın çocuğuyum demiştir. Abdullah 18 yaşlarındayken Amine ile evlenmiştir. Yaygın olan rivayete göre ticaret için gittiği Suriye'den dönerken, Yesrib, Medine'ye uğramış ve orada hastalanarak vefat etmiştir. Amine çocuğunu fazla emziremediği için, Hazreti Muhammed'i bir süre Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe emzirdi. Daha sonra, Mekkeli ailelerin çocuklarını çölün sağlıklı havasında büyüyüp, fasih Arapça öğrenmeleri için Bedevi kabilelerinden bir süt anneye teslim etmeleri geleneğine uyularak, Taif civarında yaşayan Hevazin kabilesinin Sa'd bin Bekir koluna mensup Halime bint Ebu Züeyb'e verildi. Hazreti Muhammed çocukluğunun ilk iki yılını süt annesiyle ve süt babası Haris, süt kardeşleri Abdullah, Üneyse ve Şeyma ile geçirdi. Halime iki yıl sonunda çocuğu ailesine teslim etmek üzere Mekke'ye götürdü. Ancak Amine çöl havasının oğluna yaradığını gördüğü, bazı rivayetlere göre ise, o sırada Mekke'de veba salgını bulunduğu için, onun bir müddet daha Halime'nin yanında kalmasını istedi. Hazreti Muhammed, 4 veya 5 yaşına kadar süt annesinin yanında yetişti. Kaynaklardan, Halime ve ailesinin Muhammed'i yanlarına aldıktan sonra, bolluğa kavuştuktan başka olağanüstü nitelikte bazı olaylarla karşılaştıkları nakledilmiştir. 6 yaşına gelen Hazreti Muhammed'i cariyesi, Ümmü Eymen'le birlikte yanına alan Amine, Abdülmuttalib'in annesi dolayısıyla, ailenin dayıları sayılan Beni Neccar mensuplarını ve babası, Abdullah'ın kabrini ziyaret etmek amacıyla, Yesrib'e gitti. Yesrib'de bir ay kadar kaldıktan sonra, dönüşte Medine'ye yaklaşık 190 kilometre mesafede bulunan Ebva'da hastalanıp vefat etti. Ümmü Eymen, Muhammed'i Mekke'ye götürüp dedesi Abdülmuttalib'e teslim etti. O süreçte, bebek Muhammed'i öldürmek ve peygamberliğin kendilerine kalmasını temin etmek isteyen bazı sapkın Yahudilerin suikast girişimlerine de fırsat verilmemişti. Oysa, onu öz evlatları gibi bilir ve beklerlerdi. Kendilerine kitap verdiklerimiz, Yahudi ve Hristiyan bilginleri, onu, Kur'an'ı ve Resulullah'ı, öz oğullarını tanıdıkları gibi tanıyıp bilirlerdi. Hazreti Peygamber'in özelliklerini ve güzelliklerini kitaplarında okurlardı ve gelişini beklerlerdi. Buna rağmen onlardan bir grup, bile bile, kasten haset ve hıyanet dürtüleriyle kesinlikle gerçeği gizlerlerdi. Bakara, 146. Abdülmuttalip, Muhammed'e, sallallahu aleyhi ve sellem, gereken ihtimamı gösterdi. Dar-ı Nedve'deki toplantılara başkanlık ederken, yanında götürerek, ona baba şefkatini ve sevgisini hissettirdi. Abdülmuttalip ölümünden önce, 8 yaşında olan Muhammed'in, sallallahu aleyhi ve sellem, bakımını, Abdullah ile anne baba bir kardeş olan, Ebu Talib'e vasiyet etti. Ebu Talib, Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, çocuklarından daha fazla sevdi, onun uğurlu olduğuna inandı ve iyi yetişmesi için gayret gösterdi. Hazreti Peygamber'in ikinci annem dediği, Ebu Talib'in hanımı, Fatıma binti Esed de, ona kendi çocuklarından daha çok özendi. Ebu Talib nübüvvetten sonra da, yeğeninin yanında yer aldı ve kendisini korumak için elinden geleni yaptı. Hazreti Muhammed, 9 veya 12 yaşındayken, ticaret amacıyla Suriye'ye giden amcasına katıldı. Kervan, Suriye topraklarındaki Busra'da konakladı. Hazreti Muhammed, burada Rahip Bahira ile karşılaştı. Bu, Rahip, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudilerin tuzağından korunması için yakınlarını uyardı. Hazreti Muhammed'in, kalabalık bir aileye sahip olan Ebu Talib'e yardım için, 10 yaşlarındayken, onun ve yakınlarının koyunlarını güttüğü bilinmektedir. Nübüvvetten sonra kendisine sorulan bir soru üzerine, her peygamberin koyun güttüğünü ifade etmiştir. Hazreti Muhammed'in Ficar savaşlarının ilk grubunun dördüncüsüne amcalarıyla birlikte katıldığı, fakat fiilen savaşmadığı ama onlara destek sağladığı belirtilmiştir. Onun bu dönemdeki yaşının 14, 15, 17 veya 20 olduğu zikredilmektedir. Bu savaşın hemen ardından da Hilf-ül Fudul toplantısına iştirak etmiştir. Bu hareket içinde yer alanlar, haksızlığa uğrayanları koruyacaklarına dair yemin etmişlerdi. Hazreti Peygamber nübüvvetten sonra bu ittifaktan övgüyle bahsetmiş, böyle bir fazilet antlaşmasına tekrar çağrıldığı takdirde, tereddüt göstermeden katılabileceğini söylemiştir. Mekke'deki Kureyş kabilesi mensuplarının ticaretle uğraştığı bilinmektedir. Kumaş ve tahıl ticareti yapan Ebu Talib'e yardım etmek suretiyle, ticaret hayatına başlayan Hazreti Muhammed, amcasının yaşlandığı yıllarda, kendisi ticarete devam etmiş ve Mekkeli bir zatla ticari ortaklık yürütmüşlerdir. Bu dönemde çeşitli yerlere ticaret amacıyla seyahat etmiştir. Ergenlik çağında Hubaşe Panayırı'na, bir veya iki defa Yemen'e, ayrıca Doğu Arabistan'daki Muşakkar ve Deba Panayırlarına, hatta Habeşistan'a gittiği bilinmektedir. Böylece bir taraftan ticareti öğrenirken, diğer taraftan Arabistan'ın çeşitli yerlerinde yaşayan insanları yakından tanıma fırsatı elde etmiş, onların dil ve lehçelerini, dini, siyasi ve içtimai durumlarını gözlemlemiştir. Kaynakların ittifakla belirttiğine göre, cahiliye devrinin yaygın kötülüklerinin hiçbirine bulaşmadan, temiz bir hayat yaşayan Hazreti Muhammed'e çevresinde, iffeti, mertliği, merhameti ve hakseverliğinin yanı sıra, ticaret hayatında güvenilirliği sebebiyle, Muhammedül Emin, El Emin, ünvanı verilmiştir. Kâbe'nin tamirinden sonra, Hazreti Muhammed'in Allah'a nasıl ibadet edileceğini araştırmaya daha fazla yöneldiği fark edilmekteydi. Mekkelilerin ve diğer Arap kabilelerinin putlarına hiç ilgi göstermemiş, aklı, vicdanı ve yüksek fıtratıyla putlara tapmaya tenezzül etmemişti. Muhtemelen o da tek ilah inancına dayalı, Hazreti İbrahim'in dini üzere olmaya çalışan az sayıdaki hanifleri kendisine yakın görmekteydi. Ancak ne yapacağını bilememenin ıstırabıyla inzivaya çekildi ve risaletinin birkaç yıl öncesinden itibaren, Ramazan aylarında dedesi Abdülmuttalip ile diğer bazı Kureyşlilerin yaptığı gibi, Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında, münzevi bir hayata ve manevi arayışlara yöneldi. Yiyeceği tükenince şehre inmekte, fakirlere yardım etmekte ve Kâbe'yi tavaf edip, yiyecek alarak mağaraya dönmekteydi. Zaman zaman Hazreti Hatice'yi de yanında götürmekteydi. Hazreti Ayşe, Resulullah'a, sallallahu aleyhi ve sellem gelen, vahyin sadık rüyalarla başladığını, Hira mağarasına da ondan sonra yoğunlaştığını nakletmişti. Hazreti Muhammed'in Hira'da bulunduğu 610 yılı Ramazan ayının son 10 günü içinde bir gece, sabaha karşı Cebrail aleyhisselam, asli suretiyle geldi, ona okumasını istedi, onun Allah'ın elçisi, kendisinin de Cebrail aleyhisselam olduğunu söyledi. Ardından, Yaratan Rabbinin adıyla oku, manasındaki cümleyle başlayan Alak suresinin ilk 5 ayetini ona tebliğ etti. Bu olay üzerine heyecanlanıp, korkuya kapılan Hazreti Muhammed, oradan ayrılarak evine gitti, yatağa girerek Hazreti Hatice'den üstünü örtmesini istedi ve uyandıktan sonra başından geçenleri nakletti. Bunun üzerine Hazreti Hatice, Allah'ın kendisini mahcup etmeyeceğini, çünkü onun akrabasını gözettiğini, doğru söz söylediğini, acizlere destek verdiğini, yoksullara yardım ettiğini, misafirlerle ilgilendiğini söyleyerek teselli etti ve kendisine inandığını belirtti. Ardından Hazreti Peygamber'i kendi amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürdü. Varaka, onu dinledikten sonra, kendisine gelen meleğin bütün peygamberlere vahiy getiren melek olduğunu söyledi. Konunun bilginleri, Hazreti Cebrail'in ilk vahyi getirişi sırasında, Resulullah'a, sallallahu aleyhi ve sellem, abdesti ve namazı öğrettiğini de belirtmişlerdir. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün Hira mağarasından dönerken, Hazreti Cebrail'i tekrar gördü, yine korku ve heyecanla evine gidip yatağına girdi. Bu sefer, Cebrail aleyhisselam evinde karşısına çıkarak, Müddessir suresinin ilk ayetlerini okuyuverdi. Bu ayetlerde artık ilahi tebliğleri insanlara ulaştırma zamanının geldiği belirtilmekte, bu görevi ifa ederken Yüce Rabbine güvenmesi istenmekte, ayrıca maddi ve manevi kirlerden uzak durması talimatı verilmekteydi. Hazreti Peygamber, o andan itibaren çevresindeki insanları İslam'a davet etmeye girişti. Bu davet, 3 yıl kadar gizlice devam etti. Önce eşi Hazreti Hatice, ardından yakın dostu Ebu Bekir, Ali bin Ebu Talip ve Zeyd bin Harise, kızları Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm Müslümanlığı seçti. 3 yıllık gizli davet sırasında, Hazreti Ebu Bekir'in yakın dostları olan Osman bin Affan, Zübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Av, Talha bin Ubeydullah, Sa'd bin Ebu Vakkas, Osman bin Mazun, Said bin Zeyd, Ayyaş bin Ebu Rebiya ve hanımı Esma bint Selame, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Erkam bin Ebul Erkam, Ebu Seleme, Cafer bin Ebu Talip ve Ubeyde bin Haris de, Hazreti Peygamber'e gelip İslamiyet'i kabul etmişlerdi. Bu dönemde Resul-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, evinde, ıssız dağ eteklerinde, öğle tenhalığı sırasında, haremde namaz kılmakta, bazen de ibadetlerini Müslümanlarla birlikte yapmaktaydı. Bu arada nazil olan Kur'an ayetlerini onlara okuyarak, tevhid inancı, ahiret günü ve güzel ahlak üzerine sohbetlerine devam etmekteydi. Müşriklerin olduğu yerlerde bir arada bulunmamaya özen gösterilmekteydi. Gizlilik devresinde Hazreti Peygamber ile Müslümanlar, genç yaşta İslamiyet'i benimseyen Erkam bin Ebul Erkam'ın Safa Tepesi'nin eteklerindeki evinde bir araya gelmekteydi. Hac ve umre amacıyla Mekke'ye gelenlerle rahatça görüşülebilecek bir yer olması yanında, Müslümanların Resul-i Ekrem'le, sallallahu aleyhi ve sellem, bir arada bulunmalarını sağlayan bu evdeki faaliyetler, Ömer bin Hattab'ın Müslüman olmasına kadar devam etti. Darül Erkam, kaynaklarda sahabilerin İslamiyet'i benimseyişini tarihlendirmek için değerlendirilmiş, İslam'ın yayılması hususunda oynadığı rolle İslam tarihindeki yerini almış bir evdir. Mekke'de, nübüvvetin 4. yılından itibaren İslam daveti açıktan yapılmaya başlanınca, Hazreti Peygamber'in ilk muhatabı Kureyşliler oldu. Putlarını, Kâbe'nin içine ve çevresine yerleştiren Kureyşliler, Hazreti İbrahim ve İsmail'den beri devam eden hac ve umre ibadetlerini de idare ediyor ve bundan dolayı diğer kabileler arasında mümtaz bir yere sahip bulunuyordu. Kureyşliler, Kâbe'yi ziyarete gelenlerden azami derecede faydalanmak amacıyla çeşitli kabilelerin putlarını da Kâbe'ye ve çevresine dikmişlerdi. Bu sırada, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, vahyedilen gerçekleri müşriklerden çekinmeden açıkça tebliğ etmesi istenmiş, Hicr, 94 ve en yakınlarından başlamak üzere uyarıda bulunması emredilmişti. Şuara, 214. Resul-i Ekrem, Mekke'nin fethine kadar yaklaşık 20 yıl sürecek olan bu çetin mücadeleye yakın akrabalarını bir ziyafete davet etmekle başladı. Kureyş'in Haşim ve Muttalib oğullarından yaklaşık 45 kişi bu davete katıldı. Ancak yemekten sonra amcası Ebu Leheb, onun konuşmasına fırsat vermeden söze başlayıp, kabilesine, "Senin getirdiğin gibi, kötü şey getiren birini görmedim" deyince, davetliler dağıldı. Resulullah birkaç gün sonra, bir toplantı daha tertip etti. Burada yaptığı konuşmada, Allah'ın bir olduğunu, onun eşi ve benzerinin bulunmadığını, ona inanıp güvendiğini belirterek, davetlilere asla yalan söylemeyeceğini açıkladıktan sonra, konuşmasına şöyle devam etti. "Ben, özellikle size ve bütün insanlara gönderilmiş olan, Allah'ın elçisiyim. Allah'a yemin ederim ki, uykuya daldığınız gibi öleceksiniz, uykudan uyandığınız gibi diriltileceksiniz, yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz, iyilikleriniz karşılığında iyilik, kötülükleriniz karşılığında ceza göreceksiniz, cennet de cehennem de ebedidir. İlk uyardığımda sizlersiniz." Ebu Talip, Hazreti Peygamber'in sözlerini güzel bulduğunu ve kendisini destekleyeceğini, ancak şimdilik atalarının dininden ayrılmayacağını bildirdi. Diğer amcası Ebu Leheb ise, akrabalarının onu engellemesini, davetini kabul ettikleri takdirde zillete düşeceklerini, kendisini himaye ederlerse öldürüleceklerini bildirdi. Bunun üzerine, Ebu Talip sağ olduğu sürece yeğenini himaye edeceğini ilan etti. Ebu Leheb karısıyla birlikte Resul-i Ekrem'e, sallallahu aleyhi ve sellem, daima muhalefet etmiş, bilhassa Mekke'ye dışarıdan gelenlerle konuşmasını engellemeye girişmiş, onun bir sihirbaz olduğunu ve kabilesini birbirine düşürdüğünü söylemiştir. Bu sebeple Kur'an'da adının geçtiği bir sure nazil olmuş ve karısıyla birlikte cehennemlik olduğu ifade edilmiştir. Tebbet 1-5. Resul-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün, Safa tepesine çıkarak, bütün Mekkelilere İslamiyet'i tebliğ etmeye karar verdi ve orada toplananlara şunları söyledi. "Ey Kureyşliler! Size şu dağın arkasında bir düşman birliği var desem inanır mısınız?" "Evet, senin yalan söylediğini hiç görmedik" cevabını alınca, konuşmasına şöyle devam etti. "Öyleyse, ben büyük bir azaba uğrayacağınızı size haber veriyorum. Allah bana en yakın akrabamı uyarmamı emretti. Allah'tan başka ilah yoktur demediğiniz sürece size ne bu dünyada, ne de ahirette bir faydam dokunur" dedi. Kureyş ileri gelenleri Resulullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'a davetine önceleri pek karşı çıkmamışlar ve dikkate almamışlardı. Ancak puta tapıcılığı eleştiren ayetleri okumaya, puta tapanların cehenneme gireceğini açıklamaya başlayınca, tebliğini büyük bir tehlike olarak görüp davetini engellemek için ellerinden geleni yapmışlardı. Ayrıca, tevhid ilkesinin hakim olması, dolayısıyla putperestliğin ortadan kalkması halinde Arap kabileleri nezdindeki itibarlarının ve ticari menfaatlerinin kaybolacağından endişe ediyorlardı. Kasas, 57. Diğer taraftan, Kureyşliler atalarından intikal eden geleneklere çok değer veriyor, bu sebeple atalarının yolundan ayrılmayacaklarını söylüyorlardı. Kureyşlilerin ahlaki durumları da, Peygamberin, sallallahu aleyhi ve sellem, davetini kabul edebilecek bir seviyeden uzaktı. Zira Mekke toplumunda içki, kumar, zina ve yalancılık yanında maddi güç ve kabile asabiyetine dayanan üstünlük anlayışının beslediği haksız kazanç, insanları sömürme ve baskı altında tutma zihniyeti hakim durumdaydı. Kur'an-ı Kerim bu davranışları eleştiriyor, insanlar arasında üstünlüğün ancak yaratana saygı, yaratılmışlara şefkatle elde edileceğini bildiriyor. Hucurat, 13, buna uymayanların ahirette cezaya çarptırılacağını haber veriyordu. Hazreti Peygamber'in gittikçe taraftar topladığını, inanç ve davranışlarını eleştirdiğini gören Kureyşliler, onu küçümsemeye ve ona hakaret etmeye başlamış, ardından şiddete başvurmuşlardı. Mekki sureler incelendiğinde, bu tepkilerin yoğunlaştığı anlaşılmaktaydı. Kureyşlilerin Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, karşı düşmanca faaliyetlerinde aktif bir şekilde yer alan ve putperestlerin fikir babalığını yapan Velid bin Muire'ye dair 100 kadar ayet nazil olmaktaydı. Resul-i Ekrem'in, sallallahu aleyhi ve sellem, Kâbe'de namaz kılmasını ve Mekke'ye dışarıdan gelenlerle buluşmasını engelleyen, Yasir ailesine yaptığı zulüm ve işkencelerle tarihe geçen Ebu Cehil hakkında da ayetler vardı. Kur'an'ın etkileyiciliği karşısında Kureyşliler, Hazreti Muhammed'in onu bir Hristiyan'dan öğrendiğini veya şair olduğunu, Enbiya, 5, getirdiği Kur'an'ın bir büyü, En'am, 7, veya eskilerin masalı, Furkan 5, sayıldığını ileri sürmeye kalkışmışlardı. Fakat, ilahi beyanlar ve Kur'ani yanıtlar, sürekli olarak bu iddiaları çürütüp çöpe atmaktaydı. Kureyşliler, Hazreti Muhammed'in İslam'a davet faaliyetlerine engel olması için, amcası Ebu Talib ile 3 defa buluşmuşlardı. Ebu Talib, birinci müracaatı, gönül alıcı bazı sözlerle savuşturmuşlardı. İkincisinde, Kureyşliler tehdit edici ifadeler kullanınca, Resulullah'ı, sallallahu aleyhi ve sellem, çağırmış ve kabilesine karşı daha fazla direnemeyeceğini açıklamıştı. Amcasının kendisini artık himaye etmeyeceğini düşünen Hazreti Peygamber, şöyle buyurmuşlardı. Bu işten vazgeçmem için, güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, hiçbir şey değişmez, Allah, bu dini üstün kılıncaya kadar çalışacağım veya bu uğurda öleceğim. Bunun üzerine Ebu Talip de şunları vurgulamıştı, git istediğini söyle, Allah'a andolsun ki seni asla onlara teslim etmeyeceğim. Kureyşliler üçüncü defa gelince Ebu Talib'e şöyle bir teklifte bulunmuşlardı. Yeğenini bize teslim et, onun yerine, Velid bin Muire'nin oğlu Umare'yi sana evlat olarak verelim. Ebu Talib, bu teklifi de reddedip, müşrikleri geri yollamıştı. Bu arada bazı Kureyşlilerin, bizzat Hazreti Peygamber'le görüşüp, onu davasından vazgeçirmeye çalıştıkları, kendisine para ve mevki teklifinde bulundukları da aktarılmaktadır. Mekke dönemindeki tebliğ faaliyetleri sırasında, İki kişinin Müslüman olmasının ayrı bir önemi vardır. Nübüvvetin 6. yılında, 616, Ebu Cehil ve adamlarının Resulullah'a, sallallahu aleyhi ve sellem, hakaret ettiğini gören bir cariye durumu, Kâbe'yi tavaf etmeye gelen Hamza'ya anlattı. Öfkeye kapılan Hamza elindeki yay ile Ebu Cehil'in başına vurup yardı. Arkasından, işte ben de Muhammed'in dinini benimsiyorum, cesareti olan varsa gelsin dövüşelim diyerek, Müslümanlığını açıkladı. O esnada Darül Erkam'da bulunan Hazreti Peygamber, amcasının Müslüman oluşuna çok memnun olmuşlardı. Tebliğ faaliyetlerini yürütürken, büyük sıkıntılar çeken Resul-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ın zaferi için nüfus sahibi bazı kimselere hidayet nasip etmesi için Rabbine niyazda bulunmuşlardı. Bunlardan biri de Hazreti Ömer'di. Ömer bir gün Hazreti Muhammed'i öldürmek için harekete geçmiş, yolda kız kardeşi Fatıma'nın İslamiyet'i benimsediğini öğrenince onun evine gitmiş, Taha suresinin ilk ayetlerini okuyan eniştesini ve kız kardeşini dövüp hırpalamıştı. Ardından pişmanlık duyarak okudukları sayfaları istemiş, Taha ve Abese surelerinin ilk ayetlerinin etkisinde kalarak, Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkıp Müslüman olmuşlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber yanında bulunanlarla birlikte Kâbe'ye gidip, açıkça ve topluca tavafa başlamışlardı. Bu arada Ebu Zer el-Gıfari, Tufeyl bin Amr ed-Devsi, Dımat bin Salebe gibi kişiler de İslam'ı kabul edip Müslümanlara katılmışlardı. İslamiyet Mekke'de yayıldıkça, müşriklerin Müslümanlara karşı tavrı da sertleşiyordu. Onların hakaretlerine fiili müdahaleleri de ekleniyordu. Ashabının maruz kaldığı zulüm ve işkenceleri engellemeye gücü yetmeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı Müslümanlara Hristiyan olan Necaşi Ashame'nin ülkesi Habeşistan'a hicret etmeye izin veriyordu. Aralarında Hazreti Osman ve eşi Resulullah'ın kızı Rukiye'nin de bulunduğu 11 erkekle 4 kadından oluşan kafile, 615 yılında Habeşistan'a gidiyordu. İslam'da ilk hicret olarak önem taşıyan bu gelişme, Hazreti Peygamber'in Afrika ile temasa geçmesini de sağlıyordu. Bir yıl sonra Mekke'ye dönen, Hazreti Osman'ın anlattıklarından, Müslümanların orada iyi karşılandığı sonucuna varılmış olmalıdır ki, 108 kişiden oluşan ikinci bir kafile de, Cafer bin Ebu Talip başkanlığında, Habeşistan'a göç ediyordu. Kureyşliler hicret edenlerin iadesi için, Habeşistan'a bir heyet gönderdilerse de sonuç alamıyordu. Habeş muhacirlerinden 33 kişi, Ebu Talip mahallesindeki Şibü Ebi Talip, boykotun sona ermesinin ardından Mekke'ye dönüyordu. 620. Ashame, Bedir gazvesinden sonra yeni bir heyet yollayan Kureyşlilerin iade talebini de reddediyordu. Kalan Habeş muhacirlerinin bir kısmı hicretten sonra, diğerleri 7. yılında 628 Medine'ye dönüyordu. Özetleyecek olursak, Yüce Peygamberimiz, Hazreti Muhammed, 571 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir. Doğmadan önce babası Abdullah'ı, 6 yaşındayken annesi Amine'yi kaybetmiştir. Ardından dedesi, Abdülmuttalib'in himayesine girmiş, dedesinin vefatından sonra, amcası Ebu Talib'in yanında yetişmiştir. Küçük yaşlardan itibaren, ticarete yönelmiş, Mekke'de yaşayan, puta tapan ve kötülük yapan insanlara karşı gelmiştir. Peygamber olmadan önce insanlar arasında güzel ahlakı, dürüstlüğü, adaletiyle tanınarak, el-emin, en güvenilir kişi sıfatını hak etmiştir. 25 yaşındayken, Hazreti Hatice ile evlenmiştir. Hazreti Hatice'den, Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma adında 6 çocuğu dünyaya gelmiştir. Kasım ve Abdullah, küçük yaştayken vefat etmişlerdir. Ara sıra yanına azığını alarak, Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında inzivaya çekilirdi. 610 senesinde, Ramazan ayının 27. günü, Hira mağarasına, vahiy meleği Cebrail aleyhisselam geldi ve ona ilk vahiy, oku, emrini getirdi. Böylece Hazreti Muhammed'e, sallallahu aleyhi ve sellem, 40 yaşında peygamberlik verilmişti. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, tebliğe en yakınlarından başlayıverdi. Ona ilk eşi, Hazreti Hatice, sonra kızları iman etti. Ardından, Hazreti Ali, daha sonra Zeyd bin Harise ve Hazreti Ebu Bekir iman etti. İnsanlar arasındaki eşitsizliği gideren, adaleti gözeten İslam dini daha çok fakir insanlar ve köleler arasında kabul gördü. Müslümanların sayısı günden güne ama Mekke'de çok yavaş şekilde artış gösterdi. İlk Müslümanlar Mekkeli putperestlerin hakaret, alay, eziyet, işkence ve boykot gibi kötü tavır ve davranışlarına göğüs germişlerdi. Müslümanlar Mekke'de oturamayacak hale geldikleri zaman, Allah'ın izniyle Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz ve ashabı, 622 senesinde Mekke'den Medine'ye hicret etti. Hazreti Ebu Bekir, Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin yol arkadaşıydı. Medineli Müslümanlar, Ensar, Mekkeli muhacirleri çok iyi benimseyip yardım etmişlerdi. Ensar ile muhacirler kardeş ilan edildi. Böylece Medine İslam Devleti'nin temelleri güçlendirildi. İslam Devleti'nin kurulmasıyla, müşrikler Müslümanlara saldırıya girişti. 624 yılında müşriklerle yapılan ilk savaş olan Bedir Savaşı, Müslümanların zaferiyle neticelendi. Mekkeli müşrikler, Bedir Savaşı'nın intikamını almak için, 3 yıl sonra Medine üzerine yürüdüler. 625 yılında yapılan Uhud Savaşı'nda Peygamberimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, görevlendirdiği okçuların yerini terk etmesiyle, Hazreti Hamza ile birlikte 70 sahabe şehit düşünce Müslümanlar, önce kazandıkları savaşın sonunda yenilmişlerdi. İki taraf birbirine üstünlük kuramadığı için, Mekkeli müşrikler büyük bir güç toplayarak, 2 yıl sonra tekrar Medine üzerine yürümüşlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu haber alınca, Selman-ı Farisi'nin tavsiyesiyle, Medine'nin etrafına hendekler eşildi. 627 yılında yapılan Hendek Savaşı'nda müşrikler kayıplar vererek çekilmişlerdi. 628 yılında Müslümanlar hacca gitmeye karar vermişti. Bundan tedirgin olan Mekkeliler Müslümanlara izin vermek istemediler. 628 yılında imzalanan Hudeybiye Anlaşması ile, Mekkeli müşrikler, Müslümanların varlığını resmen tanımayı kabul etmişlerdi. 628 yılında Müslümanlar Hayber'i fethetti. Hayber'in fethiyle Şam ticaret yolu, Müslümanların eline geçmişti. Müslümanlar, Bizans ile ilk kez 629 yılında, Mute'de savaşacak güce erişmişti. 630 yılında, Mekke'nin fethi gerçekleşti. Mekke'nin fethinden sonra, Arap Yarımadası hızlı bir şekilde Müslümanların kontrolü altına girdi. Müslümanlar ve putperest Arap kabileleri arasında, 630 yılında gerçekleşen Huneyn Savaşı'nı önce bozulup çekilseler de, sonra tekrar Müslümanlar kazanıverdi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in son seferinde ise, 630 yılında Filistin'e yakın ve Bizans güdümündeki Tebük'e gidildi. Hazreti Muhammed son kez Müslümanlarla beraber, 632 yılında, hacca gitti ve buna Veda Haccı adı verildi. Hazreti Peygamberimiz, bu hacdaki veda hutbesinde, on binlerce Müslümana hitap etti. Hazreti Muhammed, 632 yılında, Medine'de vefat etti. Şimdi, Hazreti Peygamberimizin kabri, Medine'de Ravza-i Mutahhara içindedir. Yahudi asıllı ve sol tandanslı Fransız tarihçi, sosyolog ve filozof, Maxim Rodinson'un, Erbakan çevirisi, Muhammed'in izinde kitabının girişindeki şu tespit ve temennileri, oldukça değerli ve ümitlendiricidir. Harika canlılığı ve, her çağın ihtiyacını karşılayıcı kuralları yönünden, Muhammed'in dinini takdir ediyorum. Bana öyle geliyor ki, asırlar boyunca değişen bütün hayat şartlarına en uygun gelen din, onun dini olmaktadır. Bu harika insanın hayatını dikkatle inceleyip araştırdım. Bence ona, beşeriyetin kurtarıcısı ismi takılmalıdır. Ve bu tavır, asla Hazreti İsa'yı dışlamak değil, onun müjde ve mesajını amacına ulaştırmaktır. Şuna da inanıyorum ki, şu modern asrın idaresi, onun gibi ve onun takipçisi bir zatın eline teslim edilse, şüphesiz bugün, herkesin muhtaç olduğu saadet ve huzuru temin ederek, bütün müşkülleri en mükemmel bir usul ve üslupla çözmeyi başaracaktır. İleriyi görür gibi oluyor ve diyorum ki, Hazreti Muhammed'in yaymaya çalıştığı inanç, ahlak ve hukuk sistemi yakın bir gelecekte, Batı dünyası tarafından da hoş karşılanacak ve mecburen uyum sağlanacaktır. Hatta bugün bile kendisini dinleyecek kulaklar bulunmaktadır.